Farklı bakışlara ve analizlere mikrofon uzatan program.
Sinan Ahmet örneğinde 15 yıl hapiste yatmış bir adam. Sabahat Sinan Yürütüller, Ahmet Kaya sürgünde yaşadık.
Türkiye bu konuda uyanık olsun. Getirilmek istenen çocuk tecavüzcülerine de aftır.
Perde arkasını araştıran habercilik.
Babam Uğur Mumcu, Bahriye Uçok, tüm bu isimler bu gibi düşünceleri yüzünden öldürüldü. Böyle bir ülke görmek istemiyoruz.
Resmi tarihlerle yetinmeyen, sorgulayan yayıncılık.
Kadın sevdim ben onu diyor ya. Ben bunu kendi kulaklarımla işittim, gözlerimle evet, gördüm. Evet. O tarihte Yasada Mahkemesi Başkanı Salim Başar'la karşı dimdik durdu. Adnan Bey o kadar cesaretli değildi.
Atilla Güner'le Akşam Postası hafta içi her akşam saat 17.30'da, tekrarıyla 19.30'da RSFM'de.
Akşam Postası'ndan hepinize iyi akşamlar efendim. Bugün 22 Kasım Cuma, haftanın son gününde yine bu haftaya veda ederken ilginç haberleri, derinlemesine dosya haline getirdiğimiz haberleri, konuları, olayları sizlerle paylaşmaya başlayacağız. İlk durağımız bugün İzmir olacak. İzmir Türkiye'nin çok özel bir kenti, üçüncü büyük kenti. Ama siyaseten İzmir'den söz edilirken her zaman şu ifade kullanılır: Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesi. Gerçi 1950'li yıllarda başka rüzgarların, o Aydın Menderes'in, Demokrat Parti'nin de yani Ankara'ya bir laf söylemek için her zaman daha tetikte, daha dikkatli olan seçmenlerin bulunduğu bir şehir. Bugün hem Cumhurbaşkanı Erdoğan oradaydı, hem de en büyük rakibi, sürekli de atışma halinde oldukları Kılıçdaroğlu, CHP lideri. Şimdi polemik tabii sürüyor hala. Cumhurbaşkanı hangi gizemli CHP'li ile konuştu ve onun CHP genel başkanı olmasını istedi? Bu Rahmi Turan'ın 3 gün önceki bir yazısından hareketle hala konuşulan bir şey. Ama emin olun bu konuda tereddütler artık arttı ve oklar başka bir hedefi gösteriyor. Kılıçdaroğlu ben biliyorum dememişti zaten. Doğrudur yani, uğraşıyor bizimle manasına gelecek bir şey söylemişti. Yani doğru çıkarsa şaşırmam demişti. Cumhurbaşkanı da o ifadeyi sanki biliyorum yukarı birisi çıktı gibi algılayınca meydan okudu. İspat et, ispat et diye üzerine yüklendi. Ben Cumhurbaşkanlığını bırakırım, sen de genel başkanlığı bırakır mısın gibi bir üslupla sıkıştırdı. Seçildiği yer burası, Kılıçdaroğlu'nun ve CHP'nin de en önemli noktası. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bütün seçimlerde mutlak surette yükselmeye ve orada yerel iktidarı olmazsa birçok ilçeyi alma planı yaptığını biliyoruz. Binali Yıldırım da oradan aday oldu. Nihat Zeybekçi de zaten Erdoğan da dedi ki %39 aldık ama yeterli olmadı. Büyük şehire hizmet etmek için yeterli bir oy değil bu dedi. Efendim burada söylenenlere bakacağız. İzmir'i iyi bilen gazeteci arkadaşımız, Son Kale İzmir haber sitesinin yöneticisi, sahibi, kurucusu Mustafa Akbaş bize aynı kentte hem Kılıçdaroğlu hem de Erdoğan olursa ne oluyor? Ankaralılar bunu biliyor da bakalım İzmirliler ne yaşadı? Her ikisinin de yaptıklarını, kentte neler olduğunu İzmirlilere aktaracağız. Ankara'da tabii ki siyaset erken seçim gibi böyle bir milletvekilinin kendi görüşünü söylemesinden sonra Lütfi Türkkan'ın ay oluyor mu olmuyor mu 5-6 milletvekili 5-6 bakanlık alırsa İyi Parti beraber hareket eder mi AK Parti ile diye biz yapay bir gündem tartıştık ama bugün ilginç, belki ileride daha çok konuşacağımız küçük bir haberi Saygı Öztürk yazmış. Melih Gökçe'nin serveti araştırılacak diye. Çünkü Gürcan Dağdaş eski bir devlet bakanıdır. Refah Partisi döneminde bakanlık yaptı. Kendisi Kılıçdaroğlu, özür dilerim, Melih Gökçek'le ilgili söylediği sözler nedeniyle dava açılıyor hakkında. O da mal varlığı araştırılsın, benden bu kadar para istiyor ama çok iddia var Gökçek'le ilgili deyince mahkeme sürpriz biçimde kabul etti talebi. Yani tapuya ve bankalara yazı yazdı. Acaba Gökçek'in ne kadar serveti var, malı var diye. Bu bugün için yani normal bir haber olur. Herkesin araştırılabilir ama Gökçek'le ilgili bu konuda çok yani karnından konuşanlar var, bilip de duyup da aktaranlar var. Yani belli bir servetinin olduğunu, bir kısmının yurt dışında olduğunu söyleyenler bile var. Şimdi neyse, bunları söyleyip biz de kendimize dava açtırmayalım ama bu dava sonunda gelecek olan bankalardan ve tapu dairelerinden gelecek olan cevaplar bizi ilginç bir yere sürükleyebilir. Biz bu bir iki konuyla birlikte ele alacağız. 10 dakikalık bir süresi var. Cumhuriyet Halk Partisi'nden Özgür Özel'le de canlı bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Bu medya meselesinde şu anda Kemal Öztürk'ün açtığı bir tartışma var. Yani ben başbakanlık danışmanlığı yaparken istemediğim halde genel yayın yönetmenleri gazete birinci sayfalarını bana yolluyordu demişti. Zan altında kalanlar var tabii. Kim onlar? Genel yayın yönetmenleri. Bugün İsmail Küçükkaya'da, Murat Yetkin'de biz o değiliz dediler. Başka kim var? Kimden cevap bekleniyor? Ona bakacağız. Biz günlerdir bu yayını yaptık. Dedik ki zehir tüten o termik santral bacaları böyle mi kalacak? Bakın, meclise bir teklif geldi. 3 yıl daha böyle çalışsınlar filtresiz diye bir önerge. Aman bunu durdurun dedik ama yok. Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti'nin oylarıyla bu geçti. Biz yine çatal ağzına gideceğiz. Bir de parlamentoya uğrayacağız. Nasıl geçti bu diye konuşacağız. Yeni vergiler neler? Yeni vergiler var hayatımıza giren. Onlara bakacağız hızlıca. Bu hafta sonu hangi filmleri izleyebilirsiniz? Ona bakacağız. Arkasından da İstanbullular için, daha sonra bunu genişleteceğiz. Her büyük kent için yapabiliriz. İstanbullular hafta sonunda yakın yerlerde nerelere gidebilirler? Bunu da bir tur rehberi, profesyonel bir tatil önerisinde bulunacak. Bu röportajda da bu haftaya nokta koyacağız. Evet, gelin şimdi hemen hızlıca başlayalım.
Olayların ayrıntısı, tartışmaların püf noktası. Bugün neyi konuşuyoruz? Neden gündeme geldi? Kim ne diyor? Uzmanlar nasıl yorumluyor? Yarın Türkiye neyi konuşacak? Eksik soru bırakmayan program. Atilla Güner'le Akşam Postası hafta içi her gün saat 17.30'da RSFM'de. Günün manşeti.
Evet, iki lider İzmir'de olunca dikkatler, kameralar hep İzmir'deydi. Cumhurbaşkanı Ege Üniversitesi'nde bir caminin açılışına katıldı. Kılıçdaroğlu da partililerle, yerel yöneticileriyle bir araya geldi. Onlarla izlenecek yeni stratejileri konuştular. Burada da genel yönetimler reformu ve yerel demokrasi buluşması adıyla gerçekleştirildi bu. Erdoğan il başkanlığına da gitti. Cumhurbaşkanlığına ait orada bir de ofis var. Zaman zaman gelir gündem ama nedir onu belki İstanbul'dan, Ankara'dan bilmeyenler de olabilir dinleyenler arasında. Onu da öğrenelim dedik. Hemen Mustafa Akbaş'a bağlanacağız. Son Kale İzmir haber sitesinin kurucusu, yöneticisi kendisi. Merhaba sevgili Mustafa.
Merhabalar Atilla Bey, nasılsınız?
Çok teşekkürler, sağ olun. Şimdi peki, İzmirliler pek alışık değildir. Hem Cumhurbaşkanı hem de ana muhalefetin lideri, CHP'nin lideri oraya gelince hayatta bir şey değişiyor mu İzmir'de? Trafik aksıyor mu? Yollar kapanıyor mu? Nedir?
Evet, öncelikle radyonuzun tüm dinleyicilerine İzmir'den selamlar diliyorum.
Sağ olun. Biz İzmir'den de dinleniyoruz. 91.0 İzmir'deki frekansımız. Ayrıca YouTube'dan da izlemek mümkün. Evet.
Tamam. Şimdi şöyle, haklısınız. Bu çok ender rastlanan bir buluşma. İzmir'in ev sahipliği yaptığı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu aynı gün İzmir'de. İzmir'in sabah erken saatlerde CHP belediye başkanlarıyla buluşan Kemal Bey, yerel yönetimler reformu ve yerel demokrasi buluşması çalışmalarını yürütüyorlar. Evet, aynı saatlerde, yaklaşık 2 saat sonra filan da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
İzmir'e geldi.
Giriş yaptı. Evet, saat 12 gibi filan.
Peki Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li mesela karşılamaya giderler her yerde. Yine gitmiştir,
evet,
değil mi?
Evet, Tunç Bey de gitti. Yani bu toplantıda ev sahibi sıfatıyla yer almasına rağmen CHP'nin toplantısında Tunç Bey her zamanki gibi kendine has o tabii. Nazik tavrıyla
gitti.
Gidip havalimanında Cumhurbaşkanı'nı karşılayıp ardından tekrar
döndü.
Genel başkanının ve partili belediye başkanlarının yanına döndü Kaya Termal Oteli. Hani öyle de bir detay var.
Peki sevgili Mustafa, hakikaten trafik mesela, Erdoğan gelince bu Cumhurbaşkanlığı'nın bir ofisi varmış. O da kordonda diyorsunuz. Mesela oralarda da böyle güvenlik açısından yani trafik akışını da etkileyecek diye, kentte olağanüstü durum yaşatıyor mu bu böyle bir ziyaret, tehlikeli liderin gelmesi halinde?
Ya muhakkak ki ama bu sefer birazcık daha fazla oldu sanki. Biraz da yağmurla da birleşmesiyle birlikte bu alınan aşırı önlemlerin yağmurla da birleşmesiyle birlikte trafikte çok ciddi sıkıntılar yaşandı. Bugün özellikle tam cami açılışının olduğu 12-11, 12-1-2 arası trafikte çok ciddi aksamalar yaşandı. Ama diğer tarafta CHP'nin toplantısının olduğu İzmir'in güney aksında herhangi bir trafikte sıkıntı yaşanmadı.
Peki sevgili Mustafa Akbaş, şunu soralım mı? Bu camiye, Ege Üniversitesi'nin içinde cami yokmuş herhalde bu zamana kadar ama temel atması ve projelendirmesi daha eskiye dayanıyor. Bilal Saygılı ismini verilince Atilla Sertel hem meslektaşımız hem de milletvekili, şimdi o mecliste de bunu gündeme getirmiş. Bir bağlantı kuruyor. Diyor ki eskiden FETÖ bağlantısı nedeniyle alındı edildi. Yani kent için bu isim bilinen bir isim midir? Yani zaten...
Evet, bilinen bir isim ve iş dünyasında da çok bilinen bir isim. Bu Rulman Saygılı firması, yani Rulman sektörünün liderlerinden. Bu firmanın sahipleri kendisi, babası, yıllardır bu sektörde faaliyet yürütüyorlar. Ve yaklaşık 6 ay önce, 7 ay önce MÜSİAD'ın İzmir başkanlığına seçildi Bilal Bey, Bilal Saygılı. Ve bu camiyi de yaptıran iş adamı.
Ama eskiden bir soruşturmaya uğradı belki, bilmiyorum yani niye böyle Atilla Sertel'in için bunu gündeme getirdi bilmiyorum ama yani bu yapılanmayla yani ilişkilendirilecek bir suçlama olmuş, belki de o haksız bir suçlamaydı, oradan herhangi bir sorun çıkmamış gibi görünüyor değil mi?
Eflatun Bey, Bilal Bey'in babası, o bu soruşturmayla ilgili bir soruşturmada yer almıştı. Evet, gözaltına alınmıştı, sorgulanmıştı. Bundan yaklaşık 3-4 yıl önceki.
Anladım. Dolayısıyla oğlu başkadır, o başkadır. Tabii ki onu ayrı tutalım. Peki, ama Ege Üniversitesi'nin de, yani İzmir'in en önemli üniversitesi, bir cami açılışı için Cumhurbaşkanı oradaydı. Daha sonra da il binasına gitti. Orada da işte seslendi. Biz şimdi tam burada bir İzmir'in Erdoğan için ne anlam ifade ettiğini konuşalım istersen. Çünkü bu kendisinin bir CHP'liyi ağırladığı yolundaki iddiaya çok ağır cevaplar verdi. Onu vereceğiz dinleyenlere de. Onu özetlerde söyledim. Ama ben şöyle bir baktım da 2002'de yani Adalet ve Kalkınma Partisi kuruluyor. O zaman geldiğinde İzmir'den %17 oy alarak başlıyor ama bunu %30'a, 36'ya kadar çıkarmış. Sürekli yükseltiyor. Evet. Yani 6 puan, 3 puan, kale de, yani CHP'nin oyları da işte 29'dan 35, 43, 45, 41'e kadar böyle bir seyir izliyor. Yerel yönetimde tabii adaylara göre daha da artıyor. Onları da ayrı söylemek lazım. Neyse, yani çok çalışıyorlar ve değil mi? Binali Yıldırım, Zeybek.
Evet, Binali Bey'in burada çok ciddi bir şeyi oldu. Yani bir kaldıraç görevi gördü. Çünkü yani icracı bir bakanlıkta yıllarca görev yaptı. Başbakanlık yaptı. Yani çok önemli makamlarda, mevkilerde yer aldı. Dolayısıyla bu İzmir'de seçim propaganda sürecinde çok etkili bir argümandı. Yani AK Parti teşkilatları da bunu çok iyi kullandılar. Yani bakın, hizmet istiyorsunuz ey İzmirli. İşte size bakın, bu icracı bir bakan, bir başbakan diyerek yani ciddi oranda oylarını yükselttiler ama kazanamadılar. Tabii. Yani bu şimdi işin diğer boyutu da bu. Sürekli girip kazanamamak İzmir'de.
Doğru. Şimdi tam ona geleceğim ben de. Çünkü Erdoğan onu söyledi. Dedi ki bir oy aldık ama biz yeteri kadar oy alamadık. İzmir oyları ile ilgili bir yaklaşımını anlamak için o sesi dinleyelim, birlikte tekrar döneceğiz Mustafa Akbaş'a.
Tabii.
Verdikleri destekle İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda yaklaşık %39'luk bir oy oranı elde etmemizi sağlayan tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Tabii bizim İzmir'e Büyükşehir Belediyesi vasıtasıyla getirmek istediğimiz hizmetler için bu oran yeterli olmadı. Kardeşlerim, bizim anlayışımızda seçmene küsme, darılma, hele hele vatandaşı suçlama gibi bir durum asla söz konusu olamaz. Siyasette daima hesaba çekilmeden önce nefsinizi hesaba çekin anlayışıyla hareket eden bir hareketiz.
Evet, İzmir'de Erdoğan tabii çok istiyor. Bazen evet. İlçelerde de başarı sağladıklarını biliyoruz. Birkaç ilçeyi zaman zaman alıyorlar belediye başkanlıklarını.
Ama bu son seçimde tersi bir tablo oldu Atilla Bey.
Ne oldu?
Yani son yerel seçimlerde İzmir'in hem ticaret hem gelişme merkezi konumunda yerleri vardı. Torbalı, Kemalpaşa, Menderes ve Selçuk gibi bunlar AK Parti'nin elindeydi 31 Mart seçimlerine kadar.
Kaybettiler değil mi?
31 Mart'ta bu dördünü de kaybettiler.
Önemli.
Yani hem Kemalpaşa gitti, hem Torbalı, hem Menderes, hem Selçuk. Sadece İzmir'in çok uzak ilçelerinden, küçük ilçelerinden 2-3 yeri aldılar. Bir yeri de Ali Ağa'yı MHP adayı.
Evet.
Cumhur İttifakı'nın adayı, MHP adayı kazandı. Dolayısıyla bu bayağı bir mevzi kaybettiler İzmir'de. Ama tabii Sayın Cumhurbaşkanı'nın İzmir'e dair
iddiası var değil mi?
Çok istekli. Çok... Yani hiçbir zaman bitmiş değil, gitmiş değil. Hatta bir hafta önce, 10 gün önce yine bir açıklaması vardı. İzmir'i gelecek işte 2024'teki seçimlerde mutlaka almalıyız. Ona göre şimdiden çalışmalarınızı başlatın gibi bir açıklaması da vardı yaklaşık 10 gün önce. Ve hiç eksilmiyor yani o İzmir isteği iktidardaki. Ama diğer taraftan da CHP bu sefer işi birazcık daha sıkı tutmuş gibi. Özellikle Kemal Bey'in sık sık bu belediye başkanlarıyla bir araya gelmesi ve bu toplantıları artık böyle yaygın hale getirip CHP'li belediye başkanlarıyla ilgili herhangi bir olumsuzluk yaşandığında hemen devreye girip müdahalede bulunması, müdahil olması şeyi gösteriyor. Yani evet, biz bu mevzileri kazandık ama diğer tarafta da iştahla bunları bizden almak isteyen bir yapı da var.
Doğru.
Ve buna karşı hiçbir şekilde şey vermememiz, prim vermememiz.
Doğru doğru. Rehavete kapılmayalım diyor. Ben mesela İzmir'le ilgili bilgileri sınırlı olanlar için şunu söyleyeyim. Tunç Soyer mesela 1 milyon 550 bin civarında bir oy almış. Nihat Zeybekçi de o bütün yoğun mücadelede 1 milyon 32 bin evet, oy almış. Yani %58 ile %38.7 gibi bir fark var. Ama şuna bakınca hakikaten mesela 2002'de Cumhuriyet Halk Partisi 542 bin oy alırken AK Parti, genel seçimleri söylüyorum, ilk kurulmuş parti, bir geliyor 320 bin oy almış. Yani %17 az değil. Yani İzmir'i tabii ki CHP'nin kalesi, orada onun bileğini bükmek zor. Yani birinci parti çıkmak çok zor ama ikinci parti de her zaman diğerleri değil, o oluyor. Bir kere genç parti olmuş. O çok ilginçti değil mi? Genç parti bu 327 bin oy almış 2002'de. Düşünün yani Erdoğan'ın partisinin üstünde bir oy almış. Sonra 2007'de 35 oluyor CHP ama şeyde Erdoğan da 17'den 30-31'e çıkıyor. Yani 13 puan arttırıyor. Demek ki orada da onları motive eden bir şey var. 2011'e geliyoruz. CHP 43 oluyor. Erdoğan'ınki de 37 oluyor. Yani 6 puan daha arttırıyor. Böyle bir çok geriden gelip yaklaşan bir parti görünümünde. Dolayısıyla belki Kılıçdaroğlu'nun bugün İzmir, yani bizim ama böyle de üzerinde oturacak halimiz yok, çalışalım mesajı önemliydi. Ne düşünüyorsun? İzmir'de Kılıçdaroğlu'nun toplantısını da izledi Mustafa Akbaş.
Evet. Ya toplantıda tabii bu daha çok çalışma, parti içi şey toplantıları, çok fazla detay verilmeyen toplantılar ama gördüğümüz şey şuydu benim orada. Bir kere organizasyon iyiydi. Gayet iyiydi. Yani iyi düşünülmüş her şey, tasarlanmış. İkincisi başkanları, belediye başkanlarını hiçbir şekilde sıkılmış, bıkmış, bezmiş vaziyette görmedik.
Anladım.
Yani hepsinin yüzü gülüyordu. Ve şeydi. Yani mesajları da gayet net anlamışlar, algılamışlar. Zaten Kemal Bey de kürsüden üstüne basa basa 3 kez, 4 kez söyledi. Yani dedi ki başkanların hepsine bakarak kesinlikle ama kesinlikle enkaz devraldık edebiyatı istemiyorum.
Önemli
lafını
şey.
Duymak bile istemiyorum. Hiçbir şekilde gerekçesi yoktur. Bu halka hizmet edeceksiniz. Yani bunun için oy aldınız. Hiçbir şekilde doğru. enkaz devraldık edebiyatı yok. Kısıtlı imkanlarınla da olsa bir şeyler yapacaksın, yapmalısın.
Yani bu zaten orada önemli. Da bir örnek olarak hemen Ankara İstanbul'u verdi. İzmir'le ilgili böyle çok üzerine basa basa yani Tunç Bey'in yaptığı bir şeyi söylediğini ben görmedim. Baktım videolara ama şimdi o örneklerini bir dinleyelim Kılıçdaroğlu'nun, tekrar döneceğiz.
Tabii.
Bir örnek vereceğim. Yine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızdan bir örnek vereceğim. Bu yıl dar gelirli yoksul 30 bin dar gelirli yoksul 30 bin üniversite öğrencisine burs verilecek, yardım yapılacak. Miktarı 96 milyon. Eski parayla 96 trilyon lira. Nereden buldu bu parayı? İsraftan yaptığı israfı engelleyerek, israfı önleyerek. Geliri bir yerden artmadı ama israfı kesti. Kime veriyor? 30 bin fakir, dar gelirli ailelerin üniversitede okuyan çocuklarına veriyor. Toplumsal barışımız açısından, üniversitede okuyan çocukların zamanlarını daha fazla derse ayırmaları açısından son derece değerlidir değerli arkadaşlarım. İsrafı önlüyoruz, tasarrufları halk için kullanıyoruz.
Evet, Mustafa Akbaş'la konuşuyoruz. Son Kale İzmir haber sitesi İzmir'de takip etti gelişmeleri. İki liderin de olduğu bir kent İzmir çok önemli. Hem siyaseten oradaki son gelişmeleri de konuşma fırsatımız oldu böylelikle. Mustafa, son bir 3 dakikamız var. Evet, bu var. Bir de başka notların varsa onları da alalım.
Ya şöyle, kürsüde sadece İstanbul ya da diğer belediyelerden bahsetmesi muhtemelen. Yani o kendi konuşma prensibini hepsini şeyine sığdıramayacağı için öyle bir şey almış olabilir Kemal Bey.
Evet.
Ama şu var, yani Tunç Bey'in de önemli projeler noktasında çıkışları var. Mesela kentin kangren olan trafik noktalarından bir tanesi Buca, Gaziemir. Yani buradaki metro projelerini gidip Cumhurbaşkanı'yla da yaptıkları görüşmelerin ardından onayını aldılar. Yani şimdi bunun proje ihalesine falan çıkılacak. Bunlar İzmir için çok önemli gelişmeler. Ve geçmişte Aziz Kocaoğlu'ndan devraldığı bu kırsal kalkınmayı temel alan süt kuzusu projesi var. Onu çok yükseltiyorlar kapasitesini. Bu süt kuzusu belki dinleyicilerimiz bilmeyebilir. Kısaca hemen aktarayım. Yani yerel üreticiden alınan, satın alınan, kooperatiflerden satın alınan sütlerin ücretsiz bir şekilde 1-5 yaş arasındaki İzmir'de dar gelirli ailelerin çocuklarına dağıtılmış.
Anladım.
Bu çok önemli bir proje. Hatta İstanbul'da bu projeyi şimdi Halk Süt adı altında başlatıyor. Süt kooperatifiyle anlaştılar onlarda. Bu önemliydi bunlar.
Anladım.
Sonra da diğer ilçe belediyelerde de yapılan iyi işler var. Mesela Bornova Belediyesi, Ankara'da Mansur Bey'in yaptığı 300 küsür milyonluk tasarruf konuşuluyor ama diğer taraftan bu İzmir'de küçücük bir Bornova Belediyesi göreve geri gelmez yaklaşık 500 milyonluk tasarruf sağladı. Yani bu da çok önemli.
Başka bir notumuz var mı? Yapıyorum. Evet, yani zaten onu seçmen değerlendirecek. Sevgili Mustafa Akbaş, İzmir'den bizi bilgilendirdin. Çok teşekkür ederiz katkın için. Çok sağ ol.
Kısa bir notum sadece şu olacak. Çok geniş güvenlik önlemleri vardı bugün İzmir'de. Kısaca değindik ama yani öyle ki caminin kubbesine bile yerleştirilen keskin nişancılar, helikopterler ve üniversite kampüsünde özellikle öğrencilere de yönelik sıkı aramalar, şeyler, kısıtlamalar. Tabii bunlar Ankaralılar, İstanbullular çok alışkın ama İzmir'de çok alışkın olduğu şeyler insanların. Bunları yaşadı bu İzmir.
Peki,
şu
çok
anda sakin.
Çok teşekkürler Mustafa Akbaş, Son Kale İzmir sitesinin kurucusu, bize de İzmir'in havasını buraya taşıdı, izlenimlerini aldık. Çok teşekkürler, sağ olun.
Teşekkür efendim, iyi günler
diliyorum. Ankara gündemi.
Evet, Ankara gündeminde çok az vakti olduğu için Sayın Özgür Özel'le hızlıca merhabalaşıyoruz ve konumuza giriyoruz. Merhaba Özgür Bey, hoş geldiniz.
Merhabalar, iyi yayınlar.
Çok teşekkürler. Biz İzmir'den havaları aldık. Siz Manisa'daydınız herhalde bugün. Sayın Genel Başkanınız İzmir'deydi. Cumhurbaşkanı da oradaydı. Şimdi çok kısa bir iki konu vardı ama MHP lideri Bahçeli de bugün şu anda bir açıklama yaptı. Bilginiz var mı bilmiyorum ama Sayın Kılıçdaroğlu milli güvenlik sorunu haline geldiğini söylüyor. Yani çok sert bir eleştiri. Uzun zamandır yani bu tür tavırlarıyla milli güvenliğe tehdit bir duruma gelmiştir. Bu mesela siyaseten söylenen son söz olmalı aslında. Ama Sayın Bahçeli bunu bir kere daha galiba söylemişti. Bu konuda bir görüşünüz varsa onu alacağım çok kısa. Ama asıl benim sormak istediğim diğer konuya geçeceğiz. Erken seçim.
Şimdi bir ülkenin ana muhalefet liderine milli güvenlik sorununu yakıştırması yapmak bir aziyetin itirafıdır. Biz normal yollarla siyaseten sizin elde ettiğiniz son dönemdeki ivmeyi, ivmelenmenizi, kurduğunuz ittifak siyasetini, yerel seçimlerde elde ettiğiniz başarıyı hazmedemiyoruz. Sizinle baş edemiyoruz. Gelecekte de yapılacak olası seçimde erken olur, zamanında olur, iktidarı kaybedeceğimizi görüyoruz. Bunun için siyaset sınırlarının dışına çıkıp sizinle asimetrik bir mücadeleye giriyoruz demek bu. Sayın Bahçeli bundan bir süre önce bizim Abant kampımız başlarken Sayın Bahçeli'nin bir yazılı açıklaması olmuştu. Ve partilerinde Sayın Genel Başkanımızla ilgili işte bir takım ipe sapa gelmez işte terör örgütüyle ilişki bilmem ne falan filan iddiasıyla bir komisyon kurup Genel Başkanımızın dokunulmazlığını kaldırmaya yönelik bir hazırlık yapacaklarını söylemişlerdi.
O komisyon çalışıyor mu? O komisyon çalışıyor mu? Bir komisyon vardı gerçekten.
Şimdi o günden sonra o komisyonla ilgili bir şey duymadık ama bu ifadeler belki bunun bir kez daha ısıtılacağı anlamına geliyor olabilir. Tabii bu bir siyaset meselesi değil, bu bir tenezzül meselesi. Bu bir tevessül meselesi. Yani buna tenezzül edildikten sonra artık siyaseti hangi boyuta aldıklarına bakalım. Bir de şöyle bir şey var. Bazı yanlışlar, bazı siyasi hatalar, ayıplar vardır ki yapan, yıllar sonra yapanın işte çocukları, torunları veya o siyasi gelenin devamı da onu savunamaz. Örneğin geçmişte Cumhuriyet Halk Partililere karşı kurulan tahkikat komisyonu. Evet, bu 1950'lerin bu utanç kararını mecliste bir partinin milletvekillerinden oluşan bir tahkikat komisyonunun bir diğer partinin milletvekillerini sorgulama, cezalandırma falan. Şimdi bakıldığında geçtiğimiz günlerde Milliyetçi Hareket Partisi bir postmodern tahkikat komisyonundan bahsediyordu. Evet. Bugünkü açıklamalara da bakarsanız, yani veya bugünkü açıklamaların tonuna bakarsanız, o nokta oysa demokrasilerde liderler belli bir seviyede, belli bir üslupta hakarete, küfre ve siyaset alanının dışına kaçmadan mücadele ederler. Bunu bir kenara not edelim. Ha, Sayın Bahçeli açısından bakıldığında, şimdi genel başkanımıza söylediği söz siyaseten kullandığı bugüne kadarki en ağır söz mü? Yok. O en ağırlarını bugün yere göğe sığdıramadığı Recep Tayyip Erdoğan için söylemişti. Evet. O öyle sözler söyledi ki ben bugün radyo yayınında sizi bu trafik saatinde başta İstanbul, Ankara, İzmir, Türkiye'nin dört bir yanında radyolarından, araçların radyosundan takip eden kişilere o sözleri hatırlatmaktan utanırım. Tekrar etmekten, tekrar etmeyi kendime yakıştıramam. Evet. Ha, o karşılığında da çok daha ağırlarını da duymuştu. Evet. Şimdi dün küfrettiklerini bugün met edenler, dün yüzüne bakamayacak hale geldiklerini bugün yüz sürenlerin CHP ile ilgili de siyasette kolay kolay rastlanamayacak tanımlamalara sarılmaları ayrı bir şey. Hani böyle bir şeyin olacağı yok da yarın öbür gün Sayın Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan'a öyle sözler söyledi, şimdi de öyle metiyeler düzüyor ki bugünkü bu kötü sözlerine bakıp hiç kimse bir şey beklemesin. Yarın öbür gün 180 derecelik bir başka dönüşle bu sefer bizi met etmeye, bizi yere göğe sığdırmamaya, bizi dünya lideri görmeye veya işte partisinin mesela çok küfür olmayan bir kısmını hatırlatayım. Herkesten cumhurbaşkanı olacaktır. Ancak senin gibi nokta nokta nokta birisinden asla olmayacaktır dediği kişiyi bu sözlerden sonraki ilk cumhurbaşkanlığı seçiminde kendi partisinin de adayı gösterip partisinden cumhurbaşkanı adayı göstermeyen birilerinden bir siyasetten bahsediyoruz. O yüzden vatandaşlarımız bunu böyle değerlendirsin. Kantarın topuzunu kaçırmak, siyasi dilin kalibresini bozmak iyi siyaset yapmak değildir. Özgür bu siyasette bir acizliği gösterir.
Özgür
mesela
Bey.
Küfre, küfre ve hakarete varan sözler aslında siyaseten rakibinizi siyasi terminolojide yenemediğinizi O yüzden bir başka alet takımına ihtiyaç duyduğunuzu gösterir. O alet takımından bizde yok. Biz sözle, kalemle mücadele ediyoruz. Çekiçle, balyozla üzerimize saldıranlara da diyecek bir şey yok. Millete havale ediyor.
Peki Sayın Özgür Özel, bu Cumhurbaşkanı üzerinden şöyle bir lafı var. Cumhurbaşkanı üzerinden alevlendirilmek istenen tartışmalar CHP'deki hesaplaşmanın, Kılıçdaroğlu'na alternatif oluşturma çabasının deşifre ve delaletidir. Yani buradan da yani değerlendirmesini bu yönde yapıyor. Cumhurbaşkanı bu olayın dışında CHP'de bir hesaplaşma var, alternatif aranıyor, onu önlemek için demek istiyor herhalde. Bir de Cumhurbaşkanı'nın bugün İzmir'de söyledikleri de var, siz onu duymuşsunuzdur değil mi? Yani biraz böyle sert bir şekilde ben Cumhurbaşkanlığımı koyuyorum ortaya.
Gördüm.
Siz, yani öyle bir şey. Ben dinleyenler de onu bir dinlesin. İkisini biz, çok az vaktiniz var çünkü ben burada Cumhurbaşkanı'nın o sözlerini de birlikte dinleyelim. Son bir değerlendirmenizi alacağım.
Tabii tabii.
Son günlerde bir şey tutturdu. Güya ben külliyede bir CHP'li ile görüşmüşüm. Ben. Arkadaşlarım gerekli cevabı verdiler. Böyle bir görüşme olmadı dediler. Bunu haber yapan gazeteci kayıp. Kendisi de diyor ki herhalde yanıldık filan. Bay Kemal, senin hayatın yalan. Hayatın yalan. Bak İzmir'den, milletvekili olduğun ilden sesleniyorum sana. Eğer yiğitsen, ben cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum. Acaba sen genel başkanlığını ortaya koyabiliyor musun? İspat ettin ettin. Etmediğin takdirde CHP'nin genel başkanlığı bu yalancıdan kurtulsun ve çek git. Ama yapamaz. Bugüne kadar ben bunu çok söyledim denedim. Yapamaz. Hepsi birbirini bulmuş. O gazetenin köşe yazarı da bu da aynı. Bu kadar iddialı söylüyorum. Bizim hayatımıza yalan girmedi ama bunların hayatı yalan.
Evet, böyle bir yalan polemiği ve Cumhurbaşkanlığının karşılığında bir Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı koltuğu, böyle bir mukayese de var Özgür Bey.
Şimdi birincisi şu, böyle bir haber düştüğü andan itibaren iki taraftan açıklama beklendi. Normalde dakikaların önemli olduğu ve geçen her dakikanın saatin iddiayı kuvvetlendirdiği bir çağda. Yani işte dünyanın öbür ucundaki Trump'ın bir açıklamasının saniyeler içinde herkesin cep telefona düştüğü bir anda, evet, 24 saati de aşan 30-32 saat süreli sessiz kalan bir sarayın sonradan böyle bir açıklama olmadığı, gecikmeli açıklaması, konunun tartışılması ve CHP'nin bir tartışmanın içine çekilmesiyle ilgili özel gayrete doğrudan işaret ediyor. Bu birincisi. İkincisi, Sayın Genel Başkan'ın yaptığı açıklamada, bunu duyduğumda bu olmuştur, böyle bir şey yapmış olabilirler diye bir ifadesi var.
Doğru, şaşırmadım diyor. Yani ben biliyorum demedi, şaşırmadım.
Tabii canım, o çok doğrudur. Yani Genel Başkan ben olduğunu biliyorum demedi ama duyduğumda şaşırmadım dedi.
Şaşırmadım, doğrudur lafı var orada. Sanki hani evet
doğrudur şaşırmadım dedi. O ne? O şu. Şimdi bunlar diyorlar ya, hani arkadaşlarım açıklamayı yaptı, bizde yalan yok. Açıklamalarında şu var, siz de çok iyi biliyorsunuz. Üçüncü paragraf. Diyor ki Cumhurbaşkanımız hiçbir siyasi partinin iç işlerine müdahale etmemiştir bugüne kadar. Evet. Duyda inanma. Bir, Milliyetçi Hareket Partisi'nde genel başkanlık yarışı var. Delegeler imzaları toplamış.
Olağanüstü kongre.
Sayın Bahçeli zor durumda. Meral Akşener MHP genel başkanlığını adım adım yoruyor. O sırada sonra o günlerde tabii bir takım sonradan FETÖ'cüler tarafından kontrol edilen hesaplara bilgiler sızdırılıyor falan ama sonra bunlar o konuların doğruluğunu da kendi milletvekilleri dahi teyit ediyor. Ve şöyle bir gerçek var. Bunlar gidiyorlar ve mahkemeleri bir şekilde etki altına da alarak Milliyetçi Hareket Partisi'nin yapılan kongresine müdahale ediyorlar. Bunu bütün Türkiye biliyor. Duy da inanma, MHP'ye kongresine engel olup genel başkan değişikliğine engel olup MHP'nin içinden bir parti doğuyor. Bu partinin seçime girmemesi için hassas terazide çalışmalar yapıp İYİ Parti'yi genel seçim dışında bırakmak için YSK kararı alıyorlar. Buna da Cumhuriyet Halk Partisi onları çok kızdıracak şekilde, evet, evet, 15 milletvekili vererek İYİ Parti'yi seçime sokma hamlesini yapmak durumunda kalıyor. Aksi takdirde MHP'den genel başkanlığına engel oldukları Sayın Akşener'in kurduğu İyi Parti'yi seçime sokmamaya çalışıyorlar. Hı-hı. İkinci duyda inanma. Üçüncüsü, başka ne kaldı MHP, CHP, AKP dışında? Bir de HDP var. Hı-hı. HDP'nin yani meclisteki bir üçüncü partinin de iki tane seçilmiş eş genel başkanı var. Hı-hı. Onların ikisini de tutuklayıp hapse koyuyorlar. Bu parti başka genel başkanlar, eş genel başkanlar seçmek durumunda kalıyor. Evet. Bu anlayış şimdi çıkmış açıklama yapıyor. Biz hiçbir siyasi partiye, hiçbir siyasi partinin iç işlerine karışmayız. Birinin kendi içiyle seçtiği genel başkanı hapse atıyorsun. Hı-hı. Öbürünün genel başkan değişikliğine engel oluyorsun. Öbür siyasi partinin seçime girmesine engel oluyorsun. Daha ne karışacaksın yani? Ondan bunu duyunca Sayın Genel Başkan'ın bunu da yapmış olabilirler demesi ve böyle bir yaklaşımda bulunması doğrudur kardeşim demesi kadar olağan bir şey yok. Şimdi çıkmış sanki iddianın sahibi bizmişiz gibi efendim ispatlamazsan falan da filan da bunlar tabii çok ucuz siyaset. Biraz önce söylediğim gibi bir panik var. Çünkü şöyle AKP MHP birlikte ilk bir araya geldiklerinde %70'lerle anayasa değiştirmekten bahsediyorlardı, olmadı. %60'ları söylüyorlardı, olmadı. Bir kere %50'nin üzerine tutundular. Şimdi ikisini toplasan %40'ın biraz üzerindeler. O yüzden de eski bakanlarıyla nabız tutturuyorlar. Acaba %50'lik barajı 40'a mı alsak diye. Bunlara bugün 40 versen bugün onları da kurtarmaz. Çünkü yolcudur Abbas, bağlasan durmaz. Bunların durumu bu. Bu hırsızlık.
Özgür Bey,
bu hırsızlık buradan kaynaklanıyor.
Anladım. Özgür Bey, bir son bir sorum da şu olabilir. Peki Rahmi Bey'in iki gündür yazmaması ve bütün artık okların ona dönmesi ve zor durumda kaldı. Ben de meslektaşım, meslek büyüğüm, yani biliyorum, tanıyorum ama burada ne beklersiniz siz? Rahmi Bey bir şey söylerse belki yeni bir durum çıkacak ya da söyleyemezse bütün şüpheler onun üzerinde olacak. Nereden çıkardın, niye bunu yazdın, ne diyorsunuz ya, bu durum nasıl çözülecek, böyle kapatacağız mı bu konuyu?
Ya müsaade, elbette kapanmasın ama müsaade ederseniz ben siyaset alanının içinde kalayım. Anladım. Belli bir mesleki kariyeri tecrübesi olan bir gazeteciyi hem yaş olarak hem mesleki tecrübesi olarak benim buradan kuracağım cümleler ona karşı onu da çok memnun edecek cümleler olmayacağı için ben siyaset alanının içinde kalayım ama peki. Gazetecilik meslek etiği açısından da bu meselenin gazeteciler tarafından, diğer duayen gazeteciler tarafından, belki meslek örgütü tarafından konuşulması lazım. Ama
biz de onu yapacağız. Değil. Biraz sonra onu yapacağız. Hakikaten çok gazeteci yazıyor.
O yüzden
şimdi
ben siyasetin beni sınırladığı çizgiler içinde kalmayı siyasetçi gazeteci ilişkisi açısından doğru bulurum. Aksi takdirde gazeteciler siyasetçileri eleştirir ama siyasetçilerin gazetecileri eleştirmeye başladığı yerde gazetecilik mesleği açısından baktığınızda başkalarının durumuna da düşmeyelim. Anladım. Ama ben bu davranışın eleştiriye muhtaç, açık olduğunu düşünüyorum ama bunu gazetecilik mesleğinin mensuplarına bırakıyorum.
Peki, ben de onu yapacağım. Hem böyle tweetleri çok yakından izledim. Bir de Rahmi abinin eski hikayelerine de baktım. Onları şimdi paylaşacağım dinleyenlerle. Sayın Özgür Özel'e çok teşekkür ediyoruz katkıları için. Sağ olun efendim.
Ben teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum.
Evet, yani bu siyasetçinin tercihi, ben yani Sözcü gazetesi zaten dost cephedeki bir gazete. Onun da baş yazarı, gazetenin çıkışından beri emeği olan bir Rahmi Turan. Belki de hak vermek lazım Özgür Bey'e. Şimdi ne diyeyim yani, çıksın ortaya, yoksa bizi zor durumda bırakıyor. İşte senaryo diyor, birkaç Türkiye Gazetesi iki gündür öyle yazıyor. İşte bir bu Kılıçdaroğlu rakip istemediği için bunu dost gazeteye yazdırdı. Hatta mecliste de o salı günü amiral gemisi Sözcü demişti. O sıralarda da bu iş kotarılıyordu gibi yazanlar, çizenler var. Şimdi bakın, gazeteciler bugün bu meselede iş biraz da dönüp Rahmi Bey'e yönelecek, öyle görünüyor. Ben baktım, Hulki Cevizoğlu bravo diyor, Trump'a verilen ödünler Rahmi Turan sayesinde unutturuldu. Gazeteci kaynağını açıklamaz ama haberin öznesini, Erdoğan ile görüşen CHP'li varsa onu açıklamak zorundadır. Yoksa bu asparagas ya da kumpasa, operasyona alet olmaktır diyor. buradaki asparagas lafını bir kenara koyalım. Belki son bölümde onunla ilgili bir şeyler söyleyeceğim. Çünkü biliyorsunuz olmayan bir haberi olmuş gibi göstermek, yani boğaz sırtlarında bir çadırın içinde bir grup yaşıyor diye kendi arkadaşlarını koyup fotoğrafını çekip işte asparagas diye de adlandırdıkları bir çadırın içinde yaşıyorlar. Oradan alıyor bu yalan haber meselesi. Yani olmayan, olmuş gibi gösterilen, okuyucuya, izleyiciye merak uyandıran ama hayatta gerçekliği olmayan hikayeler. Ersoy Dede de diyor ki o da bu mahalleden, öbür mahalleden. Tezgah netleşti. Kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına kim çıkmaya kalksa delege acaba Beştepe'nin adayı mı diyecek diyor. Bu çalışılmış bir proje. Rahmi Turan da asparagas mazisi nedeniyle bu işe en teşne isim. Şimdi Rahmi Bey yazmadıkça, durdukça onunla ilgili geçmiş defterler karıştırılacak. Öyle görünüyor. Çünkü Fuat Kozluklu hemen yapmış bunu. Kendisi TRT'de gece bültenini hazırlayıp sunuyor. CHP'yi karıştıran Sözcü Gazetesi yazarı 80 yaşındaki Rahmi Turan'ın 1980'li yıllara damgasını vuran düzmece haberi. Bugün de gazetecilik okullarında örnek gösterilmektedir diyor. Tan gazetesinde efendim Türkiye'yi ayağa kaldıran söylenti, sakallı bebek panik yarattı diye bir bebek fotoğrafı var, çizilmiş hatta, sakallı bebeğin temsili resmi diye yazmışlar. Güzelim bir bebeğe böyle sakal falan koymuşlar. Diyor ki Cerrahpaşa Hastanesi'nde sakallı bir bebeğin doğduğu ve hemen konuşarak bayramın ikinci günü kıyamet kopacak dediği Edirne'den Kars'a kadar yayıldı. Şimdi yani bir sütunda o kadar çok yalan var ki nasıl sığdırdılarsa. Cerrahpaşa Hastanesi sakallı bebek doğuyor, konuşuyor, bayramın ikinci günü kıyamet kopacak diyor falan. İşte Tan Gazetesi Rahmi Turan'ın yönetiminde hazırlanan bir gazete. Şimdi biz bunu burada okunduğu için söylüyoruz. Ayrıca yani bir rezerv koyacak halimiz de yok. Rahmi abi tabii ki çok eski bir gazeteci, tanıyoruz, tanışıklığımız var ama şimdi böyle bir konuda bir muhabir yapsa, muhabiri sıkıştırıp ya bunu nasıl yazdın sen, bunu düzeltelim ya da tam açıklayalım demesi beklenen çok eski bir gazeteci. Ama işte şimdi bakın Tan Gazetesi'nin o yıllarda, bu nedir, 70'li yıllar, işte 70'li yılların sonu herhalde, 80'in başı mı bilmiyorum, gazetenin tarihi görünmüyor da, sakallı bebek haberi var. Başka başka isimler de eleştiriyor. Manipülasyon bu diyor Erdal Aksünger, CHP'li. Şamil Tayyar diyor ki Rahmi Turan kuyuya bir taş atmış, çıkarana aşk olsun. Cumhurbaşkanımızı kirli oyunlarına karıştırdılar, sonra kendileri karıştı diyor. Rambi ortada yok. Bugün Erdoğan da dedi ya işte kayıp gazeteci dedi. Yazıyor ama artık o konu yokmuş gibi yazıyor. Rahmi Turan'ın duyurduğu görüşmenin yapıldığı saray, neyse bunu okumayalım. Hüseyin Aygün'ün bir yorumu var. Rahmi Turan gazetecilik mesleğiyle bağdaşmaz bir haberiyle CHP'yi karıştırabiliyor. Bu sarayın bir oyunu diyor. Ciddiye almak oyuna figüran olmaktır. Ülkede insanlar açlıktan ölüyor. CHP'liler kurultay seçim derdinde, yazık diyor. Mustafa Sönmez, bizim de sık sık konuştuğumuz ekonomist, iktisatçı. Her nedense saraydaki CHP'liyi Sözcü'ye, sadece Rahmi Turan'a fısıldıyorlar ama o haberi veriyor. İsmi teyit etmediği için açıklamıyor. Haberden nasıl emin? Eminsen ismi de açıklarsın. Pis bir oyun bu. CHP bu ayak oyunlarıyla karışacaksa batsın daha iyi. Tarzan bataklıkta diyor. Evet, yani Rahmi Turan'ın gazeteciliğiyle ilgili de tartışmalara neden oluyor. Sustukça herhalde kendisinin daha önce yaptığı yayınlar da gündem olacak. Yani bunu yapmıştı, Günaydın'da bunu yaptı, Tan'da bunu yaptı. İşte olmayan insanların bir fotoğrafı bir resmin altına haber yazmaklar. İşte 1 milyon tirajlara ulaşırken gazeteciliğin evrensel kurallarına, etik kurallarına uymayan yayıncılık anlayışı vesaire. Yani biz de bu konuda gelişmeleri izleyeceğiz, sizinle paylaşacağız. Umarız Rahmi abi hani 80 yaşında artık onca yılın süzgecinden geçmiş, damıtılmış bir gazetecilik faaliyeti içinde jübile yapmak ister. Yoksa bunu burada bırakırsa kötü bir jübile olacak gibi geliyor bana. Devam edeceğiz efendim.
Atilla Güner'le Akşam Postası hafta içi her gün 17.30'da RSFM'de.
Evet, Melih Gökçe'nin serveti araştırılacak diye bugün Saygı Öztürk Sözcü'de yazınca insan birinci sayfadaki o küçücük ifadeye inanamıyor hakikaten. Sonunda bakıyorsunuz ki böyle bir yani ciddi bir yolsuzluk, rüşvet, araştırma, soruşturma değil. Ama sonuçta bir karardır, mahkemenin kararı. Efendim bu dava Gürcan Dağdaş'ın, eski bakandır kendisi. Bu 28 Şubat öncesinde Erbakanlı hükümette bakanlık yapıyor. Daha sonra Demokratik Türkiye Partisi'ne katılmıştı. Ayrı bir bazı partiler içinde bulundu. Diyor ki, şöyle duyurdu o da. Melih Gökçek'in şahsıma açmış olduğu hakaret davasının ilk duruşması yapıldı. Melih duruşmaya katılmadı. Hakim talebim üzerine Melih'in mal varlığının araştırılması için tapuya ve bankalara yazı yazılmasına ve mal beyanlarının incelenmesine karar verdi. Tarzan zorda diyor. Yani belli ki aralarındaki o münasebette böyle çatışma hali devam ediyor. Aslında söyledikleri nedeniyle Melih Gökçek bir dava açmış Gürcan Dağdaş'a. Ondan tazminat istiyor. Orada da tabii istediği tazminatın sizin sosyal durumunuza, ekonomik durumunuza da uygun olması lazım. Onu da araştırmayı mahkemeler bazen yapıyorlar. Yani sen bu kadar istedin ama bakalım sen ne kadar kazanıyorsun diye. Gürcan Bey demiş ki, bunun çok hakkında iddialar var, zaten şey yapalım, araştıralım, araştırmanızı rica ediyorum, ortaya çıksın demiş. Dolayısıyla mahkeme karar verdi. Şimdi bankalara yazılar gidiyor, tapulara yazılar gidiyor ve eskiden 94 yılında hani Keçiören'de Melih Gökçek başkan olduğunda bildirdiği o mal beyanında bulunuyorsunuz ya kamu görevine başlarken. Onunla en son Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki beyanı arasındaki serveti nasıl almış, nasıl maaşla olur mu, ona bakılacak. Eğer buradan böyle bir belgelerden daha farklı bir sonuç çıkarsa herhalde başka mercilere herkesin başvurması, araştırma istemesi mümkün gibi görünüyor. Bunun dışında Ankara'ya bağlanmışken size söyleyeceğim, yine bir Ankaralı gazeteci Murat Yetkin bugün bir meseleyle ilgili kendi yetkinreport.com'da bir yazı yazdı. Bunun da nereden kaynaklı olduğunu biliyorsunuz. Kemal Öztürk, Anadolu Ajansı'nın eski genel müdürü, başbakan danışmanlığı yaptı. Arınç'ın danışmanlığını yaptı. Bir süredir o da kendini ifade edeceği bir mecra bulamadığı için YouTube'da kendi kanalını kurdu. Orada hem Ertuğrul Özkök'le konuştu, hem Arınç'la, sonra da Çağlar'a konuştu. Onun sorusu üzerine de ben istemeden bana birinci sayfayı yolluyorlardı başbakanın danışmanı iken demişti. Şimdi orada tabii nedir bu? Kim kime yolluyor? Niçin? Kim istiyor? Oradaki onay merci beğenirse o yayın yönetmeni yükseliyor mu? Uçağa mı alınıyor? Yani bin tane soru var. Şimdi o dönemde genel yayın müdürlüğü yapmış isimler de rahatsız oldu tabii. Yani kim bunu şey yapabilir, reddedebilir ki, bir şey söylemesi lazım. Mesela o dönemde Ertuğrul Özkök var, Enis Berberoğlu var, Sedat Ergin, Derya Sazak, İsmail Küçükkaya, yani bizimle birlikte çalıştığımız dostumuz Tayfun Devecioğlu. Yani şimdi bunların hangisi size yolladı, bunu söylemiyorsunuz. Aynı Rami abinin yaptığı işe benziyor bu. Onun için eleştirildi ama diyor ki Kemal Öztürk, ben sistemi ve sistematik olarak yani bu meseleyi tartışmaya açtım. Şu adam bu adam değil ki, bu her zaman devam ediyor diyor. İşte Murat Yetkin de kendi sitesinde diyor ki, manşetlerini, birinci sayfalarını baskıya girmeden önce kendi kurumları dışında hükümet yetkililerine, iktidar ya da muhalefet parti yetkililerine gösteren, hatta ona isteyen meslektaşlarımız olmuşsa ben onlardan değilim. Onlardan olmadım. Ertesi günkü manşetlerini o anda güçlü gördüğü başka yayın kuruluşlarının yönetimleriyle paylaşan, görüş alışverişi ardından son halini veren medya yöneticilerinden de olmadım. Bak orada da Murat diyor ki güçlü gördüğü, yani bilmem ne gazetesindeyken Hürriyet'in yönetimine de yolluyormuş. Yani ben bak böyle yapıyorum diye, o bildiği bir şey var. Bir adım öteye geçeyim diyor. Bu da çok ilginç. Bakın dikkatli dinleyin. Fehmi Korun'un 17-25 Aralık 2013 tartışması sırasında Fethullah Gülen'le görüşüp geriye dönüp mesajını Erdoğan'a iletmek üzere Dolmabahçe'ye alındığında yanlışlıkla girdiği odada bir grup vardı. Sabah tembihi ya da talimatı için bekleşen gazete, TV, ajans yöneticileri, her kimse onlar arasında da yoktum, olmadım diyor. Yani bir şeyi anlatırken Murat hakikaten bir bilgi kırıntısı vermiş. Orada yani Fehmi Kor'u bir odaya alınıyor ama doğru oda olmayınca orada Erdoğan'ın talimatlarını, kendi ifadesiyle yani sabah tembihini ve talimatı bekleyen gazeteci grubunu görüyor Fehmi Kor'u, paylaşmış. Murat da bunu biliyor. Ben de sizin kadar merak ediyorum kim olduklarını, bu işlerin içinde olanların madem ortaya çıkacağı yok, bari olmayanlar çıksın, olmayanlar söylesin, ben değildim diye yazmış Murat Yetkin. İsmail Küçükkaya da bugün bu çağrı üzerine ben değildim dedi. Hatta o biraz daha ileri gitti, ben dedi patronlara bile yollamazdım dedi. Yani patronlar da görmek isterler aslında ne oluyor ne bitiyor diye. Kara Mehmet akşamı yönetirken İsmail'in gazetesini mutlaka bir şekilde görmüştür, o yollamasa da zaten. Peki gazetecilik meselesinde yani hepimiz aynı küçük bir odadayız. Herkes birbirini biliyor. Onun için bu Kemal Öztürk de Rami Turan gibi susmasın, söylesin. Biz de bu kardeşimizi tanıyalım. Meslek etiği içinde yani şey yapacağız, mahkemeye verecek halimiz yok da gazetecilik etik kuralları içinde onu öyle anarız bundan sonra. Peki yeni konuya geçiyoruz şimdi.
Atilla Güner'le Akşam Postası hafta içi her gün 17.30'da RSFM'de. Gözden kaçmasın.
Evet efendim, bu konuda aslında bütün gücümüzle çalıştık ama ne yapabiliriz? Mikrofon başında duyarlılığı arttıracak çağrılarda bulunduk. Bölge insanlarına çatal ağzına bağlandık. Ne dedik? Termik santrallerin 6 yıldır yapılmayan o filtre sistemi bacalarından zehir saçmaya devam ediyor. Ve bir 3 yıl daha uzatmak için meclise önerge getirdi Adalet ve Kalkınma Partisi. Yani bu mümkün değil. Çok zor bir karar. Yapmayın, etmeyin. Daha önce zaten toplanıp ortaklaşa geri çekmiştiniz. Niye şimdi yapıyorsunuz dedik. Ama milletvekilleri de Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri, diğer muhalif milletvekilleri bu konuda bir itirazlarını söylediler İYİ Parti'den HDP'ye kadar. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin oylarıyla bu mesele maalesef korktuğumuz gibi oldu. Dün çünkü Deniz Yavuz Yılmaz bize bağlandı. Daha sonra genel kurulda kürsüye çıktı. Bunları izah etti ama oylamada böyle bitti. Yani MHP'li milletvekili bile bizle bağlanmıştı. Onun bile hayır diyemediğini, yani ben bir dakika bile duramaz bu diyen sayın vekil bile orada tabii ki evet oyu vermiş grup kararına uyarak maalesef. Evet, Deniz Yavuz Yılmaz yine hattımızda, Meryem Güneş de hattımızda galiba, her ikisini de arkadaşlarım bağlamışlar. Ben hem Meryem Güneş'e çatal ağzında termik santralın hemen yanı başında yaşayan ve sesini duyurduğumuz bir vatandaşımız, Deniz Bey de başından beri Zonguldak milletvekili bu meseleyi götürmeye çalışıyordu. Her ikisine de Deniz Bey merhaba, Meryem Hanım merhaba, hoş geldiniz.
Merhaba.
Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum.
Evet, önce Deniz Bey sizle konuşalım. Dün bizden çıktınız, kürsüde de güzel konuştunuz. Sonra oylamaya geçildi. O sırada yani biraz böyle MHP'li bölümde ya da AK Parti'de grubun dışında karar vermek mümkün olmuyor değil mi? Yani onlar evet deyip bu meseleyi böyle kapattılar.
Maalesef çok üzüntü verici bir oylamaydı. Oylama esnasında tabii biz dijital olarak oylama yapılırken, hı hı, soru bütünü üzerinde dijital olarak oylama yapılırken kabul, red ve çekimser butonları var. AKP'li milletvekilleri kabulete basıp evet, evet, evet diye yüksek sesle seslendiler. Hı. Ben de o zaman dönüp onlara dedim, çocukların kanser olmasına mı evet, ya neye evet diye. Yani şunu ifade etmek gerekiyor. Tüm bu kanun teklifi görüşmeleri süresince ne AKP'li grup başkan vekilleri ne AKP'li milletvekilleri hiçbiri bu kanun maddesiyle ilgili söz almadılar ve konuşmadılar. Bir kelime bile etmediler. Biz açıkçası onların bu kanun teklifini hazırlayanların bakış açıları ve ortaya koyabilecekleri argümanları teker teker bütün mücadeleyi hani 90 dakikaya yaymak dedikleri evet, şekilde evet. 52 maddenin içine yaydık. Bilimsel olarak bu hava kirliliğini, suya, toprağa, insan sağlığına, hayvanlara, bitkilere, doğaya verdikleri zararı bilimsel olarak kendi raporlarıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın raporlarıyla ispat ettik.
Yani orada hiç mesela bir sataşma var deyip söz almadılar mı? Yanlış biliyorsunuz, bakın böyledir demediler mi? Yani insan kendi hazırladığı teklifi zaten savunmaz mı? Utandıracak bir şey
resmi,
o zaman.
Utandıracak bir şey. Rapor, buna verebilecekleri hiçbir cevap yok ve vermedilerdi. Veremediler. Bakın bir konuda bir münakaşa oldu. Onu ben size ifade etmek istiyorum. Şunu söyledim ben kürsüden. Dedim ki bu 15 termik santralin bulunduğu illerde toplam çocuk onkolojisi bölümü bulunan hastane sayısı da 15.
Evet. Bize
bu
de
dedim nasıl bir tesadüftür ki diye. Buna şöyle bir yanıt, bir sataşma yaptılar. Gerçekten çok üzüntü duyarak bunu ifade ediyorum. Ne var? Türkiye'nin her yerinde onkoloji hastanesi var. Onkoloji bölümü var dediler. Yani düşünebiliyor musunuz Atilla Bey? Türkiye'de onkoloji bölümlerinin bu kadar fazla sayıda olmasının sorumluluğunu taşıması gereken bir iktidar mensubu çıkıyor. Bunu çocuk onkoloji bölüm sayılarının ne kadar fazla olmasıyla normalleştiriyor.
Anladım. Anladım. Bu çok. Burada duralım. Deniz Bey tekrar geleceğim. Meryem Hanım, şimdi nasıl öğrendiniz siz? Yani bir oylama var. Belki umudunuz vardı. İnşallah reddedilir diyordunuz. Sonra öğrendiniz. Siz Meryem Hanım ne düşünüyorsunuz?
Ne düşünelim biz artık? Ben inanın bugün öğlen saatlerinde öğrendim bu konunun imzalandığını. Bu filtresizliğin, çok affedersiniz de bu beyinsizliğin demek ihtiyacı duyuyorum. Ben çok özür diliyorum gerçekten. Bu sözüm yanlış gidiyorsa. Sayın vekilime Allah razı olsun, teşekkür ederim. Çok güzel bir konuya değindi. Çocuk onkolojisi. Ben diyorum ki bu filtresizliğe evet diyenler gelsinler çatal ağzına 3 gün yaşasınlar.
Fark edecekler mi? 3 günde bile hissedecekler mi?
3 gün. Eğer ki yaşam tarzları buraya uyuyorsa fark etmezler. Bizim çektiklerimize yakışıyorlarsa, kabul edebiliyorlarsa kısacası gelsinler 3 gün yaşasınlar. Fazlası değil. 3 gün yeter.
Yani nefes almakta da mı zorlanacaklar? 3 günde neyi görecekler?
Tabii ki zorlanacaklar. Tabii ki zorlanacaklar. Biz gibi nefesleri daralacak. Ağızları açık gezecekler. Nefes alamayacaklar biz gibi. Bizim Zonguldak'ımızın sadece çatal ağzının sorunu değil bu.
Tabii.
Zonguldak'ın bütün civarı. Ta Düzce'den bize evvel sizin telefon geldi. Sizin sıkıntınız nedir? Ta buraya aslında biz burada onu hissediyoruz diye. Düzce'den. Düşünebiliyor musun? Zonguldak Düzce arasını bilmeyen yoktur. Ve bize beni tanıdıklarım Allah size sabır versin, kolaylık versin diye. Neden bizim üniversitemizde onkoloji bölümü, çocuk onkoloji bölümüne gerek duyuldu? Sorabilir miyim? 18 yaş altı kaç tane çocuğumuz ölmüş kanserden? Gelsinler araştırsınlar. Allah adına vicdanları varsa eğer, vicdanları varsa bu evet dediklerine hiç üzülmesinler.
Peki yarın hiç oraya seçim olacak, seçim için çalışmalara gelecekler her iki parti evet diyenler. Onlar nasıl nasıl konuşacak siz? Ne diyeceksiniz onlara? Yani karşınıza geldiklerinde
biz diye diye artık dediklerimizi anlatamaz hale geldi. Anlamak istemiyorlar ki, biliyorlar neyin ne olduğunu. Herkes rant peşinde, herkes bir koltuk peşinde. Ben şu koltuğa oturayım da ne olursa olsun peşinde. Allah hesap soracak. Kul hakkı var. Kul hakkı var. Allah'tan korksunlar. Ne olacak bizim halimiz? Bu nasıl bir vicdansızlık? Nasıl kabul edildi bu filistinsizlik? 2,5 sene demek bizim en az 200 tane kanserle ölen hastamız hazırda bekliyor demektir.
Bu kadar ciddi sonuçlar doğuruyor yani.
Kesinlikle bu kadar ciddi.
Anladım.
Ben sayın vekilime çok teşekkür ediyorum. Ama ne yapalım ki elimizden bir şey gelmiyor. Anladı ki neyse demeyeyim.
Demeyin.
Ağır basanlar basıyor. Anlıyor ne demek istediğimi de benim.
Anladım.
Yazıklar olsun. İnanın ben bugün öğlenden beri haberi aldığımdan beri gerçekten çok üzgünüm.
Anladım.
Gerçekten çok üzgünüm. Bizi bu duruma sokanları Allah hesap soracak. Bu dünyada para da kazanacaklar. Bizim zehirlendiğimiz gazdan onlar para kazanacak, fiyatları dolacak. Ama gün gelecek helal yiyemeyecekler. Kul hakkımız var.
Ya işte böyle.
Biz hakkımızı helal etmiyoruz.
Bakın çok yani tam bir yerel vatandaş olarak meseleyi ortaya koydunuz. Ne politika yaptınız yani bundan ders çıkarsınlar. Yani nereden ne hangi partiden olursanız olun meselenin orada insanları ve çevreyi öldürdüğüne yok ettiğine
parti meselesi değil de
tabii. Tabii onun için diyorum yani sizin duruşunuz onun için çok önemli. Bundan öğrenecek çok şey var. Vallahi umarım bazen biliyorsunuz bir sene sonra neden yapmadılar, niye bunu proje hazırlamadılar diye belki bunların yakasına yapışmak yine mümkün olur. Türkiye'de hiçbir şey yanına...
Ama bu 2,5 sene bizim için çok kötü geçecek.
Doğru söylüyorsunuz.
Bakın çok ciddi söylüyorum. Çok ciddi söylüyorum. Bizim için çok kötü geçecek. Çok sevdiklerimizi kaybedeceğiz. Daha bir yoğunlaşacak.
İnşallah bakın, böyle olmaz.
Allah'ın günü bir kanserli kişimizi koyuyoruz toprağa burada.
Allah uzun ömür versin diyelim. Meryem Güneş'e çatal ağzında evet. Yaşıyor ve çok dertli. Ben son lafı bir de Deniz Bey'e vermek istiyorum. O da şu Mehmet Muş galiba demişti ki ya bunları bak hemen yapacaklar. Eğer böyle uzatırlarsa yeni bir kanunla bunların önüne set çekeriz. Böyle bir ihtimal olur mu? Yani bir sene sonra ne yaptınız bir senede? Hadi gelin buraya diye bir kamuoyunu oluşturarak... baskı gruplarını harekete geçirerek yeniden bunlara bir çeki düzen vermek mümkün olur mu acaba Deniz Bey?
Tabii mutlaka şu ana kadar verilen bütün mücadelenin zaten halkın doğrudan hükümet üzerinde denetiminin olduğunun anlaşılması bakımından bu çalışmaların hepsi yapılacak.
Yapılacak.
Yapılmak da zorunda. Burada bilimselliğin dışında bir durum var aslında. O da şu. Bu kanun teklifini hazırlayanların iddiası şuydu. Dediler ki Türkiye'de bir enerji açığı olur bu santraller eğer faaliyetlerini fitre takılana kadar durdurursa. Biz bunu yine raporlarla ispat ettik böyle bir enerji açığı olmayacağını. Sonra dediler ki burada çalışanlar istihdam açısından bir sıkıntıya yol açabilir bu santrallerin durması. Biz bunun da olmayacağını ispat ettik. Dedik ki onları 2018-2019 yıllarında bu santrallere siz kapasite mekanizması teşviği adı altında teşvik bu geri ödemesiz direkt bu santral sahiplerine toplam 1 milyar 100 milyon TL teşvik verilmiş. Dedi ki bu 1 milyar 100 milyon TL'lik teşvik bu seviyedeki bir teşvik zaten bu santrallerin kat be kat üzerindeki çalışan istihdamını sağlamak için uygun. Dolayısıyla bunu yapmak da mümkündü. Bunu da çürüttük bu görüşlerini ve geriye onlara söyleyebilecek hiçbir söz kalmadı.
Ama işte yani,
ama ellerini kaldırdı.
Böyle maalesef. Peki süremiz de sonuna geldik. Deniz Yavuz Yılmaz CHP milletvekili Zonguldak'tan termik
çok
santraller için
ediyorum.
Çok uğraştılar. Meryem Güneş Hanım da çatal ağzından herkese de iyi akşamlar diliyorum. Tekrar
İyi akşamlar diliyorum. Anayasa Mahkemesi'ne gidiyoruz.
Bu konuya değindiğiniz için ayrıyeten teşekkür ediyorum.
Sağ olun efendim. İyi akşamlar.
O gizemli bir yorumcu.
Kim satranç oynuyor? Kim poker oynuyor? Kim tavla oynuyor?
Adı Yolcu. Memleketi, dünyayı geziyor ve anlatıyor.
Jeffrey Mel o kadar benim zamanım önemli dermiş ki her gittiği yere çift uçakla gidermiş. Hani bozulursa öbürüne binelim. Gürcistan modelinin aynısı Yunanistan'da var. Yunanistan'da sahillerde dolaşırken güzel, hoş villa görürsün. Ya yalı.
Tahlil ediyor, düşündürüyor.
Ben 18 senedir harp akademilerinde ve NATO'nun üst düzey subaylarına da eğitim veren biriyim.
Bak bak, ben bunları saklamak için neler yapayım burada, sen kadar, kendin...
Bu kadar, bu kadar.
Yolcunun çarpıcı yorumları Atilla Güner'le Akşam Postası'nda.
Ladies and gentlemen, welcome on board.
Yolcu anlatıyor.
Sevgili yolcu geldi efendim, merhaba. Cumaları merhaba. Daha güzel konulara çalışıyor. Tam 10 dakika 35 saniyen var. Yani kronometre var mı yanında? Ona bir bakarak konuşursan müdahale etmem.
Senin bana vermiş olduğun Atilla'cığım şu andaki bu büyük nimeti, tabii ki bunu en uygun koşullarıyla kullanacağım.
Harikasın. Bütün insanlık için olsun, olur mu? Ayrımcılık yapmadan.
Şimdi hiç ayrımcılık yapmayacağız. Peki ayrımcılığı nasıl yapmayacağız? Onu konuşalım biraz.
Ne desem adama bir saniyede hemen konuya giriyor ya. Hazırlık ona da, ama neye hazırlandıysan onu söyleyeceksin zannediyorum. Benim şöyle lafımdan bakalım. Çeviriyor şimdi ne? Lafı.
İnsan hayatında bazen bazı kişiler vardır. Hı hı. Bu bazı kişiler sayesinde bir de bakarsın ki hayat zindan oluyor. Hı hı. Ama bazı kişiler sayesinde de hayat gerçekten senin için yaşanmaya, yaşantıdaki sorunlara katlanabilmeye, bir daha başlamaya yardımcı olur. Şöyle bir laf vardır, bilmem hiç duydun mu? Ben çok severim onu. Hı hı. İnsanoğlu kendi hayatı boyunca bir sürü şeyle uğraşıyor ama sonunda şu cümle beni çok beslemiştir hep. Biri gelir seni sen eder, biri gelir seni senden eder.
Çok güzel, çok güzel. Duydum.
Şimdi biz, gözünün önüne bir yumurta getir. Hı-hı. Tavuk yumurtası. Bu yumurtayı dışarıdan kırarsan ne olur?
Akar yani, gider.
Hayat biter. Hı-hı. Değil mi?
Evet.
Peki yumurta içeriden kırılırsa ne olur? Hayat başlar.
Hayat başlar.
Şimdi bizim yaşadığımız dünyada çok şaşırtıcı, insanlarda hayal kırıklığı yaratan, beklemedikleri şeylerle karşılaşılan o kadar çok şey var ki eskiden bunları bilmeden yaşıyorduk. Küreselleşme, hı-hı, ve bu iletişim çağı nedeniyle insanlar başka yerlerde olan iyi şeyleri de kötü şeyleri de öğrendiler. Bir iki örnek vereyim. Şimdi ben sana bazı şirketleri sayacağım. Bunların ortak paydasını soracağım. Bunlar çok bilinen şirket. İşte Apple, Microsoft, Dell, Oracle, Twitter, Facebook, Uber, WhatsApp, Whole Foods. Bunların ortak faydası ne olur? Bir tanesi için diyebilirsin ki ya bunlar Amerika'da kurulmuş dünyanın büyük şirketleri. Ama ben sana başka taraftan ortak faydasını söyleyeyim. Bunların kurucuların tamamı üniversiteyi bırakmış. Okumamışlar. Ya. Yani 22 yaşının üstünde bırakan yok ki, o Whole Foods'un sahibidir. Ya yani ağırlıklı baktığında Steve Jobs, efendim Michael Dell, Bill Gates, bunlar 19-20 yaşında bırakmışlar okula. Şimdi dolayısıyla bugünün dünyasında gençlere işte oku da adam ol ünlü laf vardı. Şimdi evet, bu okuyacağım da ne olacak demeye başlıyor. Mesela Rusya'da bir genç bir çocuk vardı, 23 yaşında, Kril Tereşin diye bir çocuk yanlış hatırlamıyorsam. Bu gitti, çok cılız da bir genç delikanlı. İnsanlar internette bulabilirler eğer bakarlar, araştırırlarsa. Bu Kril Tereşin çok zayıf, cılız. Şimdi etrafta da vücut geliştirme yapan çok insan var. Bu vücudu da geliştiremiyor. Tuttu, kollarının biceps denen üst kaslarına, hı-hı, hani bizim pazu dediğimiz bu, hı-hı, kaslara yağ enjekte. Fakat öyle tehlikeli bir şey ki petrol türevi yağlar enjekte etti. Hı-hı. Kolları korkunç derecede büyüdü. Pazuları inanılmaz, bacağından çok daha kalın oldu. Hı-hı. Sonra da bunlar patladı.
Hı-hı.
Niye? Sırf diğer insanlara o aradaki farkı çalışarak, gayret ederek yükseltmek yerine, hmm, dayanamıyoruz. Çünkü o çok zor bir
sabırsız
şey.
Sabırsız hemen çabuk, evet, olsun diyor.
Dolayısıyla neye döndü? Bu çocuk maalesef kollarındaki işte patlayınca ameliyatta kurtardılar ama tabii arkada yatan şey, biz genellikle insanları suçluyoruz. İşte ne ahmak çocuk. Efendim kafanı kullansana. Fakat Atilla, öyle bir dünyada yaşıyoruz ki gelir dağılımı eşitsizliği çıldırtacak düzeyde. Dünyada herkesin bildiği bir popüler futbolcu var, Ronaldo malum. Ronaldo oynadığı takımdan bu sene tam 34 milyon dolar alıyor bir senede. Diyebilirsin ki bana ya kardeşim sen de Ronaldo kadar yetenekli olsan, bu dünyada 10 tane Ronaldo çıkmıyor. Efendim, dolayısıyla adamın böyle bir özel yeteneği var. Bir sürü sporcu da bunu görüyoruz ama bu futbolda çok popüler bir spor. Hı hı. Ben orada değilim. Ronaldo bu sene 34 milyon doları futboldan kazanmış. Instagram paylaşımlarından 48 milyon dolar kazanmış.
Paraya bak ya.
Şimdi Atilla, bu paralar senin benim aklımızın alacağı işler değil.
Ha, hem de bu yöntemle, yani 10 yıl önce söyleselerdi sana inanmazdım.
Hiçbir özelliği yok. Bir özelliği yok. Hadi bu Ronaldo çok yetenekli. Hmm. Kylie Jenner diye bir genç hanım var. 22 yaşında. Her Instagram paylaşımından 1 milyon 266 bin dolar kazanıyor.
Marifeti ne? O ne yapıyormuş?
Şöyle diyor, televizyon ünlüsü. Lafı bu. Ariana Grande var. 996 bin dolar kazanıyor. 26 yaşında. Evet. Selena Gomez var. 886 bin dolar kazanıyor. 27 yaşında. Şimdi genç insanları nasıl ikna edeceksin, oku, hayatın bu karmaşık ve zor yollarından işte zaman içerisinde yükselir, oradan bir yere gidersin diye. Şimdi bu insanlarda olağanüstü bir hayal kırıklığı yaratıyor ve geleceğe yönelik ben hiçbir şey olamayacağım duygusu yaratıyor. Çünkü hatalı kıyaslamalar yapıyor.
Ha, onu diyeceğim şimdi. Hayır, senin bu anlattıklarının noktasına ulaşamayacak insanlar için de havlu mu atacaklar? Hayır, onların da bir hayatı, bir ritmi var. Onlar da yapacaklar bir şey. Hani bu olumsuz etkiliyor mu çocukları acaba? Ben Bill Gates olamıyorsam çok, ne olayım diye. Yani battım
çok
mı?
Çok etkiliyor. Yani Mısır piramitleri kurulduğu zaman hepimiz hep beraber orada yaşadığımızı varsay. Hı hı. Eğer orada yaşasaydık belki Firavun hakkında konuşuyorduk. Ama Firavun bir tane. Hı hı. Ve de diyorduk ki ya işte koskoca Firavun, sonunda Mısır'da da bir tane var. Şöyle zengin, böyle zengin deyip susuyorduk. Hı hı. Çünkü Firavun bir taneydi.
Evet.
Ve kabul ediyorduk. Oysa bu insanların bir özelliği yok. Firavun değil, soylu aileden gelmiyor, kutsal kişi değil.
Evet.
Senin benim gibi ve çok genç. Hadi bu zenginliğe 60 yaşında, 70 yaşında ulaşan biri olsa insanlar diyecek ki ya çok çalıştı, gayret etti, bak okudu, büyüttü şirketini bu hali. Böyle bir şey de yok. Bu yüzden ne oluyor? Her şey parayı nasıl elde ederime giden müthiş bir hayal kırıklığına uğramış insan topluluğu var. Bu tabii insanın birlikte yaşamasını en çok etkileyen konu olan belli kararları verdiğimizde değerlerimize sahip çıkarak bir arada yaşıyoruz. Aksi takdirde herkes sonuç mübahtır demeye başlıyor. Biliyorsun dünyada Machiavelli'nin hani sonuca ulaşmak için her yol mübahtır yaklaşımında şöyle bir temel bakış vardır. Daha önce konuştuk mu hatırlamıyorum ama konuştuksak da iyi bir tekrar olur. Machiavelli der ki bir lider fark etmez nerede liderlik yapıyorsa, çünkü o Prens kitabında işte o küçük dere beyliklerin başındaki prenslere seslenerek bunu söyler. Bir lider halkının faydası için gerekirse yalan söyler der. Fakat bizim Aşık Paşazade, bizim biz ahlakımızı aldığımız yer, kendi inancımız, kendi kültür değerlerimiz itibariyle bizde anlayış şöyledir. Bir lider halkının menfaati için bile olsa yalan söylemezdir. Ne demek bu? Bunlar değerler üzerine kurmak. Çünkü insanlar değerlerde ortak payda bulursa yaşamı katlanır hale getirdiğimiz için bununla baş edebiliyoruz. O yüzden şöyle düşünsene, doğduğumuzda özellikle hiçbir şeyi sevmez ve hiçbir şeyden özellikle nefret etmeyiz ki. Biz bu nefret etmeyi ve sevmeyi nasıl öğreniriz? Bu Maturana Varela diye, Maturana çok önemlidir. Onun yazdığı kitaplar çok kıymetli. Onun Bilgi Ağacı diye bir kitabı vardır. Orada çok güzel yazar bunu. Bilginin biyolojik kökleri vesaire. Orada görürsün biz aslında her şeyi öğreniyoruz. Bu öğrendiğimiz şeyin ezici bölümünü de çevreden, toplumdan öğreniyoruz. Sana mesela çarpıcı bir mit söyleyeyim. İşte annelik içgüdüsü. Annelik içgüdü değil Atilla. Çünkü her kadın biyolojik olarak evet doğurmaya müsait bir bedene sahiptir ama bazı biyolojik engeller olduğu için doğum yapamaz, hormonlarında sorun vardır vesaire vesaire. Artı her anne adayı anne olmak zorunda değildir. Yani kadın sadece ve sadece nesli sürdürmek zorundadır anlayışı çok eskiye ait bir anlayış. Anne olabilme isteğiyle yanıp tutuşan insanlar olduğu kadar hiç anne olmadan bütün hayatını sürdürmek isteyen insanlar da o. Aynısı baba için geçerli. Hı hı. Dolayısıyla içgüdü dediğimiz şey, psikiyatr Agah Aydın bunu çok güzel anlatır her zaman. Yani içgüdü bir türe ait hepsinin ortak davranıştır. Annelik istemeyen insanın hani annelik içgüdüsü vardı. Yok işte. Gördüğün gibi böyle bir içgüden bahsedemiyoruz. O nedenle insanların farklı olabileceği, insanların başka boyutlarla dünyayı okuyabileceği, dünya yaklaşımları, çevreyle kurduğu sosyal ilişkiler, aldığı kültür, inançları, inançsızlıklarıyla birlikte yaşamayı ortak payda kılan şey ortak değerleri üretebilmekten geçiyor. Bu nereden geliyor diye bakacak olursan
son bir buçuk dakikaya sığdırıyor musun? Son bir buçuk dakikaya.
Evet. Sana söylediğim cümleyi hatırlarsa tabii sen orada duramıyorsun. İlle aradan bir hani kenardan hocam işte 90 dakika düzeni çalacak mı
çalacak? Zil çaltı diyor.
Ya ben burada 10 dakikada dünyayı kurtarma hevesiyle taklalar atırıyorum ama sen
kurban olayım sana ya, kurban olayım. Deli misin? Baksana trafik durdu, seni dinleyecekler diye sağa çekiyorlar şimdi. Harikasın.
O nedenle çok önemli bir şey söyleyerek kapatayım müsaadenle.
Buyurun.
Böyle kısa videolar seyrederek, efendim onun söylediği malumat furuş laflardan bir şey öğrenerek gençlik bunu sürekli etrafına satmaya çalışıyor. Bunlarla bir derinleşme olmaz Atilla. Başkasının 5 dakikalık videosuyla öbüründen seyrediğin işte 10 dakikalık bir sunumunu izleyerek bir yere gidemiyoruz. Bunların hepsi bizde bir şeye yaramalı. Hayrete yaramalı. Hep söylüyorum. Hayret meraka dönmeli. Merak ilgiye dönmeli. İlgi hayranlığa dönmeli.
Harika.
O zaman gelişir, hayatla baş ederiz zaten.
O yolcu, senden şöyle bir ricada bulunalım. Önümüzdeki hafta bize bu TED Talks'lardan ya şu konuyu merak edenlere şunu öneriyorum diye bir şey çıkarır mısın? Harika olur. Onlar çok güzel videolar çünkü.
Memnuniyetle.
Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Efendim son bir not, bugün hüzünlendirici dürülen filmler arasında Cep Erkül'ün Memnun Süleyman Eylül'ü fragmanıyla da göz döldürüğü mutlaka ilginizi çekmiştir. Öne hatırlatalım istedim. Bir de İstanbul'da şimdi gerçi biraz sürünüldü ama güneşler terpiş de olsa fark etmez. Yakınlarda bir yere kaçmak isteyebilir insanlar hafta sonu izin verdikleri günlerde. Uğur Koçbaş bunu düşündü. İstanbul'un yakın çevresinde bunu daha sonra Ankara izin de yaparız. Nerelere kaçılır, nerelere gidilir, maliyeti ne olur diye.
Kendini gezilere adamış bir isme sormuş Emrah Uğursal'a. Şimdi Uğur Koçbaş'ın Emrah'la yaptığı bu röportajı dinleyeceğiz. Ben de sizlere şimdiden iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın, haftaya görüşmek üzere.
Kültür sanat.